Ayrım 2, Turnike, Hakan Erol, sayfa 18. Sınıf arkadaşı Oktar'ı anlatıyor. Anlatmaya devam ederim. Adnan Oktar kaydoldu, üniversiteleri de bitirmiyordu. Zira onun işi okumak değildi. Önce o zamanki adı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümüne kaydolan Oktar, ardından okulu tamamlamadan İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne geçiyordu. Oktar buradan da mezun olmadan ayrılıyordu. Hatta öyle ki Oktar'ın adı Mimar Sinan'daki derslerin yoklamasında hocaları tarafından ismi söylenip sınıfın duvarlarında yankılanırken hiç burada yanıtı gelmiyordu. Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, Oktar'ın sınıf arkadaşı olduğunu belirten bir yazı kaleme almıştı. Erdemol'un aktardığı anekdot, Oktar'ın okul yıllarına dair bilgi vermesi bakımından önemliydi. ''Fakültedeki ilk yılım felsefe öğrencisiyim. Ders arasında iki günden kaynaştığım iki arkadaşımla okulumuzun tadını çıkarıyoruz. Cunta yılları!'' diye yazan Erdemol, Oktar ile ilgili şu ilginç anısını anlatıyordu. Koridorda turlarken kısa boylu, siyaha çalan gri pardüsülü, uzun sakallı, kafasında şu yana yatırılan ressam tipi mi diyorlardı ondan, kasketi olan biri çıktı karşımıza. Bizden haydi büyük. Merhaba arkadaşlar dedi. Öyle başladı sohbet. Güzel sanatlardan sonra felsefe okumak için gelmiş bizim okula meğer. Ressam falan sandık önce, ne konuştuk hatırlamıyorum ama öyle din falan değildi muhabbetin konusu. Adının Adnan olduğunu öğrendik, o kadar. Bir daha da hiç görmedik. Derslerde yoklama yapılırken Adnan Oktar diye seslenen hocamıza burada yanıtı hiç gelmedi. Neredeyse bir yıl duyduk bu adı. Soyadını söylememişti ama bizim ressam olduğu açıktı. Öyle öğrendik soyadını. Dipnot https://odatv4.com/Adnan Oktar hangi bir gün yazarının sınıf arkadaşı çıktı. HTML. Adnan Oktar'ın kendisi de Mimar Sinan'a girme sebebinin örgütlenme çalışması olduğunu söylüyordu. 1979 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin İç Mimari bölümünü 4. olarak kazanmıştım. Ama işin doğrusu okula giriş amacım sadece iç mimari okumak değildi. Tebliğ yapmak için çok uygun bir yer olarak görmüştüm Güzel Sanatlar Akademisi'ni. Kalabalık oluşuyordu benim bulunduğum yerde. Zaman zaman da hocalar gelip uyarıyorlardı bu faaliyeti durdurmam için. Bu tip konuşmalar yapmamam için. Fakat buna rağmen ben yapıyordum. 2 yıl, 3 yıl oradaki tebliğ faaliyetlerimden sonra 3-4 tane arkadaşım oluştu orada çevremde. İlk çekirdek öyle oluştu. Ondan sonra yavaş yavaş gelişmeye başladı. Dipnot https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/Adnan Oktar Mimar Sinan'da öğrenci olduğu haberi. Cemaatin doğuşu. Adnan Oktar ve müritleri mahkemedeki savunmalarında ısrarla örgüt olmadıklarını, hep bir ağızdan anlaşmış gibi arkadaş grubu olduklarını savunuyordu. Peki işin aslı neydi? Gerçekten Oktar ve arkadaşları örgüt ya da cemaat değil miydi? Bunun için önce Oktar ve müritlerinin ortaya çıkışına ve Türkiye'de belli bir güç odağı haline nasıl geldiklerine kısaca değinmek gerekiyor. Öyleyse yola çıkalım. 1979-1980 yıllarında Oktar henüz öğrenciydi. Oktar öğrenciliğinde çevresindeki az sayıda kişiyle Adnan Hoca grubu adı altında örgütlenmeye başlamıştı. Daha sonra üniversite öğrencilerinden oluşturduğu grupla cemaat sayısını çoğaltmıştı. Cemaat ilk başta Mehdiyet başta olmak üzere Nur Cemaatinin kurucusu Said-i Nursi tarafından yazılan Risale-i Nur çerçevesinde dersler yaparak evrim ve masonluk karşıtlığıyla büyümeye çalışıyordu. Oktar zengin ailelerin çocuklarıyla İstanbul Tophane'de bulunan Nusretiye Camisi ve Kılıç Ali Paşa Camisi başta olmak üzere bir takım camilerde toplanarak faaliyetlerini hayata geçirmeye başlamıştı. 12 Eylül darbesiyle sağın önünün açılmasından Adnan Oktar da faydalanmıştı ve bu dönem cemaat faaliyetlerine hız vermişti. İşte böylesine bir ortamda zengin ailelerin lise ve üniversitede okuyan çocukları arasında taraftar bulan Oktar, başta annesiyle yaşadığı evi dahil olmak üzere cemaate katılanların evlerinde toplantılar yapmaya başlamıştı. Cemaate giriş için belirli kıstaslar da bulunuyordu. Bunlar arasında hüsnü cemal yani güzel yüzlülük ve yakışıklılık, kemalı ilim yani eğitimli olma ve kültürlülük, son olarak da mali envar yani zengin maddi durumunun iyi olma şartı aranıyordu. Cemaat bu yolla iyice gelişmiş ve yavaşça kendinden söz ettirmeye başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken Oktarcılar çalışmalarına da hız vermişti. Ve bu dönem Oktar ilk kez dört duvarla da tanışıyordu. Oktar 1986 yılında ümmetçilik yapmak suretiyle milli duyguları zayıflatmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. 1987 yılında ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı. Bu dönem Oktar'ın ilginç ziyaretçileri vardı. Oktar'ı FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nden muhabirler ziyaret ediyordu. Oktar'a ise hastane tarafından paranoid şizofreni, adli tıp tarafından da idealist pasoni yani liderlik hezeyanına sahiplik teşhisi konmuştu. Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan Adnan Oktar'ın o dönem doktoru olan ve bugün hükümet medyasında yazılar kaleme alan Sefa Saygılı Haber Türkiye ilginç açıklamalarda bulunuyordu. Sefa Saygılı Oktar için hep güler yüzlüydü, obsesif takıntıları vardı, abdest alırken süreyi uzatır, sürekli dişlerini fırçalardı misbakla diye belirtiyordu. Saygılı röportajında Oktar'ın lükse düşkünlüğünü de vurguluyordu. Hastaneye yattığında 32 yaşındaydı, ziyaretçi yasaktı ama annesiyle özel aşırı bir bağ vardı aralarında. O süreçte Adnan'ı ziyarete gelen olmamıştı. Aşırı kendini beğenmişti, seçilmiş ve görevli olduğunu düşünüyordu. Megalomanya durumu vardı. Lüks ve pahalı giysiler, ayakkabılar giyerdi. Her gün takım elbisesi vardı. Bugünkü ihtişamı yine aynıydı. O günkü Adnan Oktar bugün de aynı. Mehdilik konusu açılınca sapıtıyordu. 19 sayısına takıntısı vardı. Her şeyi 19'a bağlıyordu. 38 yaşına geldiğinde Mehdi olarak açığa çıkacağını söylüyordu. dipnot.https/www.haberturk.com/iste-oktar-in-saplantisi-ve-takintisi. Aynı yıl tahliye olan Oktar cemaati daha da büyütecek ancak birkaç yıl sonra kendisinin liderlik tarzı yetersiz bulunmaya başlanacak ve aldığı kararlar tartışma yaratacaktı. Cemaatten ilk kopuş. 1990 yılı cemaat için kritik bir yıldır. Zira cemaat görüş ayrılıklarından dolayı ilk bölünmesini yaşamıştı. Oktar evlenen cemaat mensuplarının bazılarının normal hayata geçmek istemesi ve çocuklarının olmasından kaynaklı olarak cemaate bağlılıklarının zayıfladığını görmüştü. Bu yüzden de bir tedbir almaya kalkmıştı. Oktar normal evliliklerin şirk olduğunu ve evliliklerin sonlandırılmasına dair talimat vererek gerçek Müslüman kadının evliliğinin Allah rızasının en çok kimdeyse onunla yapılması gerektiğini ve bu rızanın da en çok kendisinde olduğunu vurguluyordu. Cemaatin müritleri tek tek evliliklerini sonlandırırken kadın müritler Oktar ile dini nikah kıymaya başlamıştı. 1992 yılına gelindiğinde ise cemaatte tek bir evli mürit kalmamıştı. Öte yandan iddia o ki Oktar herkesi boşandırdıktan sonra cemaatte kadın müritlerden birden fazla kişiyi hamile bırakmıştı. Hamile kalan kadınların ise kürtaj yaptırdığı iddia ediliyordu. Münafık damgası. Oktar'ın söz konusu kararı cemaat içinde rahatsızlık yaratmıştı. Cemaatten büyük bir grup Oktar'ın aldığı kararların ardından ayrılmıştı. Ayrılan grup Oktar'ın ehli sünnet anlayışında sapmalar gösterdiğini savunuyordu. Söz konusu ayrışmanın ardından bir ekip daha ayrılmıştı ve cemaat iyice küçülmüştü. Bu ekibin içinde ünlü isimler de bulunuyordu. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör öğretim üyesi olan Caner Taslaman ile Oktar'ın en önemli adamlarından olan ve o dönem adı değişik ünlülerle anılan Serhan Çevik gibi isimler cemaatle ilişkilerini kesmişti. Tabii bu ayrılık cemaatte çok su kaldırmıştı. Çevik'in kızıl saçlı olmasından kaynaklı olarak ayrılan grup Kızıl İmamcılar olarak adlandırılırken, bu grupla ilgili olarak Oktar tarafından İslamiyet'ten çıkarak şeytanla ilişkiye girdikleri iddiası ortaya atılmıştı. Kızıl İmamcılar da boş durmayarak Oktar'ı kendini Mehdi ilan etmek ve harem kurmakla suçlamışlardı. Ayrılan grubun ise cemaatin beyin takımı olduğu yorumları yapılıyordu. Öte yandan cemaatten ayrılanlar bu dakikadan sonra münafık damgası yemeye başlamıştı. İslami terminolojide ise münafık, Müslüman gibi göründüğü halde gerçekte inançsız olan kimse şeklinde açıklanıyor. Oktar ayrılan gruba adam da sızdırmıştı. Cemaat elemanı Serkan Ciminli, Kızıl İmamcıların içine sokulurken Oktar'a bu grupla ilgili bilgiler aktarılarak gizli kamera kayıtları elde ediliyordu. Oktar cemaat yayınlarında Kızıl İmamcılar için Atatürk düşmanı çete, açıklıyoruz günah tarikatından görüntüler başlıklarıyla yayınlar yapıyordu. Yani cemaatten olaylı şekilde ayrılanlar için her türlü şantaj ve kampanyaya başvurulduğu görülüyordu. Ancak iddia o ki olaylı şekilde cemaatten kopma yaşanmadığı sürece Oktar ayrılan üyelere dokunmuyordu. Keza ayrılan cemaat üyeleri de Oktar'la ilgili olarak olumlu olumsuz hiçbir şekilde söz etmiyordu. Sanki yazılı olmayan bir kural konmuşçasına iki taraf da susmayı tercih ediyordu. Atatürk'lü koruma. 1991 yılında Atatürk'ü koruma kanununa muhalefet suçundan yakalanan Oktar, cemaat toplantılarında Atatürk'ü deccal olarak niteliyordu. Ancak bu yıldan sonra Oktar yine kendisine uygun şekilde bir mevzi alıp Atatürk düşmanlığına perde çekiyordu. Cemaatin ilk yayın organı Rönesans'ın 1991 yılındaki sayısında Oktar'ın Anıtkabir ziyaretinin fotoğrafıyla beraber Oktar'ın gerçek Atatürkçüler göreve sözü yer alıyordu. Yine bu dönem cemaat üyelerine Bilim Araştırma Vakfı'nı, BAV'ı kurdurtan Oktar, vakıf aracılığıyla Atatürk ve Din, Bilim ve Atatürk gibi başlıklarla birçok konferans düzenliyordu. Böylece kendisine gelecek baskı ve baskınların da önüne geçmiş oluyordu. Özellikle son 10 yıllık süreçte yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bu konferanslara kendisini Atatürkçü olarak lanse eden ünlü isimlerin katılması da dikkat çekiyordu. Dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Muazzez Arık ise bu vakıfla birlikte cemaatin kimlik kazandığını vurgularken BAV'ın neden kurulduğunu ise şöyle özetliyordu. Örgütün güçlenmesi, isminin yayılması, yani legal olarak faaliyette bulunabilmek için 1990'lı yıllarda Adnan Oktar'ın talimatı ile Bilim Araştırma Vakfı yani BAV kuruldu ve kendisi Fahri Başkan oldu. Böylelikle örgüt daha önce Adnan Hocacılar, sonrasında Adnancılar şeklinde anılmaktan çıkarak vakıf adı altında tüzel bir kimlik kazanmış oldu. Böylelikle burada yapılan panel ve etkinliklerle siyasilere, STK'lara ve daha birçok çevreye açılma imkanı buldu. Bu konuların dışında ayrıca bu vakfın kurulmasıyla alakalı Adnan Oktar, olası bir polis baskınında kalabalık olarak bir yerde bulunmamızın resmi bir açıklaması olur demişti. Dipnot: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü İddianamesi. Ne halleri varsa görsünler. Oktar 1994 yılında cemaatin dışarıya açılması yönünde bir talimat veriyordu. İmkanı olanların iş kurmasını, kuramayanların ise bir işe girmesini isteyen Oktar, kazanılan paralarla cemaate ihtiyaç fazlasını cemaate veririz, infak adı altında bağış yapılmasını istiyordu. Yapılan faaliyetlerin Allah'a hizmet etmek manasına geldiği ve cemaate infak adıyla para aktarmanın farz olduğu dile getiriliyordu. İnfak adı altında dönen paraların miktarı da dudak uçuklatacak cinstendi. Zira cemaate kazandırılan her üye cemaate bağış adı altında uçuk kaçık paralar aktarıyordu. Bu miktar herkesin maddi gücüne ve anne babasının mal varlığına göre de değişiyordu. İşte bu sisteme infak adı veriliyordu. Adnan Oktar'ın yöntemiyle aklı hayale durgunluk veren paralar ve mülkler cemaatin kasasına gidiyordu. Adnan Oktar cemaatin zengin üyelerinin ailelerinden kalacak parayı adeta dört gözle bekliyordu. 1987 yılında cemaate katılan ve daha sonra kaçıp Kanada'ya yerleşen Seda Işıldar, cemaatteyken yaşadığı zengin aile olayının kendisinde bir kırılma yarattığını ifade ediyordu. Işıldar cemaatin içindeyken bir gün anne ve babasının kanser olduğunu öğreniyordu. Bundan ötürü de Oktar'dan izin almaya çalışıyor ve ailesini hastanede ziyaret etmek istiyordu. Ancak Işıldar Oktar'ın "Ailen nasıl, zengin mi?" sorusuna orta halli yanıtını verdiği için Oktar'ın "O zaman siktir et, ne halleri varsa görsünler" dediğini aktarıyordu. Işıldar bu sözlerden sonra 1994 yılında cemaatten kaçtığını anlatıyordu. Oktar için her şey para demekti. O kadar ki Seda Işıldar tıp okumak istiyordu. Ancak Oktar Işıldar'ı dershaneye göndermemişti. Hatta Oktar bu dershane parasını da Işıldar'ın elinden almıştı. Oktar yalnızca Seda Işıldar'ı değil cemaat üyelerinin hiçbirini okula göndermiyordu. Oktar bu durumu "okula gidip ne yapacaksın? Okula gitmek boş iştir" şeklindeki sözlerle anlatıp cemaat üyelerinin geçmişle aidiyetini koparıyordu. O denli ki cemaatten ayrılan bazı isimler ilk iş olarak hemen üniversitelerine geri dönüp yarım bırakmak zorunda kaldıkları eğitimlerini tamamlıyordu. Dava kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Burak Abacı da Oktar'ın para düşkünlüğünü, "Sanıyorum 2016 yılıydı, beni bir kere çağırdı. Niye gelmiyorsun lan?" diye böyle bir hakaretler falan da bulundu. Babam ve annemin ne zaman öleceğini sordu. "Ne zaman miras kalır bu dal yaraktan" filan diye sözleriyle anlatıyordu. DYP Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzü'nün iki oğlundan biri olan ve davanın müştekilerinden Emre Yaşar Ertüzün de Oktar'ın kendisine 2008 yılında "babanda ne mal varmış ya, ye ye bitmedi" dediğini, "yine dedenin malları da benim, ölünce yiyeceğiz" şeklinde sözler sarf ettiğini söylüyordu. Belgeler yakıldı. 1999 yılına gelindiğinde ise Adnan Oktar ve cemaati büyük bir vurgun yapmıştı. 1998 yılında cemaatin en önemli isimlerinden biri olan Oktar Babuna için ilik ve kan toplama faaliyeti başlatılmıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un tüm itirazlarına rağmen yapılan kampanyada binlerce insandan kan örnekleri alınmıştı. O dönem çeşitli yayınlarda birkaç haftalık ömrü kaldığını ifade eden Babuna için tam anlamıyla seferberlik başlatılmıştı. Bakanlık konuyla ilgili soruşturma açmış, kampanyanın durdurulmasına karar vermişti. Bakanlık söz konusu iliğin daha önce bulunduğunu ancak gizlendiğini bildiriyordu. Fakat Oktar ve cemaat üyeleri istediğini elde etmişti bir kere. Bu vurgunda milyonlarca liranın toplandığı ve cemaat kasasına gittiği bugün halen konuşulan bir konu. İşin ilginç kısmı ise yüz binlerce vatandaştan toplanan kanlar ABD'ye ve Almanya'ya gönderilirken kampanyada Oktar'ın talimatıyla hiçbir cemaat üyesi kan veya ilik bağışında bulunmamıştı. O dönemi yaşayan 1989 yılında cemaate girip 2000 yılında bu cemaatten ayrılan ve dosya kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren Ayda Pars Baştuğ kampanya ile ilgili çok çarpıcı ifadelere yer veriyordu. Bu faaliyetler sırasında yanlışlıkla kan veren cemaat üyelerinin alaya alındığını anlatan Baştuğ amacın kan bulmak olmadığının altını çiziyordu. Oktar Babuna'nın hastalığı için ilik bulma kampanyasında yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce insan kan vermeye yönlendirilirken anne babamızı, yakın akrabamızı kan vermek için yollamamız istenmesine rağmen bizim kan vermemiz engellenmişti. Biz ne zaman vereceğiz diye o dönem örgütte olan Bülent Tatlıcan'a eşim Oğuz sorduğunda boş ver, gerekmiyor gibi cevaplar almıştık. Hatta organizasyonlar sırasında yanlışlıkla kan veren bir iki kişinin saf enayi tarzında alaya alındığını hatırlıyorum. Kardeş olarak gördüğümüz hayati tehlikesi olan bir kişinin yardımına ilk bizim koşup kan vermemiz beklenirken Adnan Oktar'ın bu tavrı kafamda soru işaretleri oluşmasına sebep olmuş. Bu kan toplama olayının asıl amacının Oktar'a ilik bulmak değil, arka planda başka amaçları olduğu konusunda şüphe oluşmuştu. Dipnot: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü İddianamesi. Öte yandan toplanan kanların büyük bölümü yurt dışındaki laboratuvarlara gönderilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ise cemaati tedirgin etmişti. Bu açıklamalardan sonra kampanyaya dair belgeler yakılıp yok edilmişti. Sözün kısası, o gün bugündür alınan kan örneklerinin akıbeti tam anlamıyla belirsizliğini korurken cemaatle kasasını ciddi ölçüde güçlendirmişti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.